KPSS, kamu personelinin seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 21. kaset, 2. yüz. Sayfa 962. Örnek 2. Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı, araştırma için gittiği ilde kekik, lavanta, zeytin, zakkum ve defne gibi bitkilerin yaygın olduğunu gözlemiştir. Buna göre bilim adamı aşağıdaki illerden hangisine gitmiş olabilir? A. Edirne, B. Antalya, C. Mardin, D. Zonguldak, E. Kütahya. Çözüm: kekik, lavanta, zeytin, zakkum ve defne gibi bitkiler maki bitki topluluklarındandır. Makiler ise Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülür. Bu nedenle bilim adamının gittiği il Antalya olabilir. Cevap B. C. Bozkır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağışlı mevsimde yeşeren, kurak mevsimde sararan, sert çayırlarla otlar ve küçük çalılardan oluşan bir bitki örtüsü görülür. Bu tür bitki örtülerine ve bunların kapladığı alanlara step veya bozkır adı verilmektedir. İç Anadolu bölgesinde 1000-1200 metre, Doğu Anadolu'da yer alan 1800-2000 metre yükseltiye sahip platolarda yaygın olan bozkırlarda genellikle kekik ve yavşan otu cinsi bitkiler bulunur. Bunların dışında geven, çoban yastığı, kılıç otu, gelincik, çayır üçgülü, sığır kuyruğu, çakır dikeni gibi ot türleri de görülmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Toroslarda 1300 metreden daha yüksek kesimlerde dağ bozkırları görülür. Dağ bozkırları civan perçemi, koyun yumağı, kekik, sığır kuyruğu, yavşan otu ve çoban yastığı gibi ot topluluklarından oluşur. Özellikle İç Anadolu bölgesinin kenar kesimlerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde meşe, ardıç ve karaçam ormanlarının insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda meydana gelen bozkır alanları bulunmaktadır. Bu tür bozkırlara da antropojen bozkır adı verilir. Antropojen bozkır sahalarında yer yer orman ağacı toplulukları da görülmektedir. Bu yönüyle diğer bozkırlardan ayrılır. D. Yüksek dağ çayırları. Yüksek dağlarda ormanların sona erdiği kesimlerden sonra dağ çayırları, alpin çayır bulunur. Dağ çayırları Kuzeydoğu Anadolu platolarında yaygındır. Bu çayırlar Sarıkamış, Göle, Kars ve Çıldır çevresinde 1800-2000 metreler arasında yaygındır. Kuzey Anadolu ve Toros dağlarında 2000 metreden daha yüksek alanlarda da dağ çayırları görülmektedir. Ülkemizde bulunan yüksek dağ çayırları yaylacılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Örnek 3. Türkiye'de yüksek dağ çayırları 1800 metreden daha yüksek alanlarda görülür. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde yüksek dağ çayırları görülmez? A. Ergene, B. Erzurum-Kars, C. Doğu Karadeniz, D. Batı Karadeniz, E. Yukarı Murat-Van. Çözüm: Ergene bölümünün ortalama yükseltisi oldukça azdır. Bölümün en yüksek yeri 945 metre ile Işıklar Dağı'dır. Bu nedenle bölümde yüksek dağ çayırları görülmez. Ergene bölümünde bozkırlar yaygındır. Cevap A. E. Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları ve önemi. Türkiye'de ormanlarla kaplı saha ülkemiz yüzölçümünün %26'sını oluşturmaktadır. Ormanlarımızın %56'sı ise verimsiz ağaçlardan oluşmaktadır. Ormanların bir kısmı tarla açmak için insanlar tarafından tahrip edilmiştir. Her yıl binlerce hektar alan yangınlar yüzünden yok olmaktadır. Türkiye'nin iklimi ve toprak koşulları çok yerde ağaçların kendiliğinden yetişmesine elverişli değildir. Bütün bu nedenlerden dolayı ülkemizde orman alanlarının gençleştirilmesi, tarım dışı boş arazilerin de ağaçlandırılması gerekmektedir. Ülkemizde ağaçlandırma, Orman Bakanlığı'na bağlı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşun çalışmalarıyla son yıllarda ağaçlandırmaya hız verilmiştir. Ülkemizde milli parkların kurulması ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi de ağaçlandırma çalışmalarına olumlu katkıda bulunmuştur. Bu alanlardaki boş araziler ağaçlandırılmış, mevcut ağaçlar korunmuştur. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları erozyonla mücadele için büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin bitki örtüsü. Test 1. Karadeniz bölgesinde bulunan ormanların en önemli özelliği ağaç türlerinin çok fazla olmasıdır. Özellikle Doğu Karadeniz bölümünde ülkemizde bulunan bitki türlerinin hemen hemen yarısı görülür. Bu durumun oluşmasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi en çok etkili olmuştur? A. Sıcaklık, nemlilik. B. Eğim, denizellik. C. Yer şekilleri, enlem. D. Nemlilik, akarsular. E. Toprak tipi, sıcaklık. 2. Türkiye'de ormanların yok olmasına neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yangınlar. B. Kaçak kesimler. C. Hayvan otlatılması. D. Tarla açma faaliyetleri. E. Orman içinde yerleşilmesi. 3. Türkiye'de Köyceğiz civarında, dünyada ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında yetişen bir ağaçtır. Ağaçtan çıkarılan yağ, kozmetik sanayinde ham madde olarak kullanılır. Yukarıda tanıtılan bitki türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Kasnak meşesi. B. Ladin. C. Göknar. D. Sığla. E. Kayın. 4. Türkiye'de çok çeşitli bitki türleri görülmesinde 1. İklimin çeşitlilik göstermesi, 2. Yüz ölçümünün büyük olması, 3. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, 4. Toprak örtüsünün çeşitlilik göstermesi, 5. Matematik konum. Faktörlerinden hangisi etkili değildir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. 5. Akdeniz bölgesindeki Karaçam ormanları aşağıdaki dağlardan hangisi üzerinde en az görülür? A. Tahtalı. B. Davras. C. Bolkar. D. Binboğa. E. Geyik. 6. Aşağıdaki tabloda Türkiye ormanlarının bölgelerine göre dağılımı yüzde olarak verilmiştir. Bölgenin adı, orman dağılışı yüzde. Karadeniz bölgesi 25. Akdeniz bölgesi 24. Ege bölgesi 17. Marmara bölgesi 13, Doğu Anadolu bölgesi 11, İç Anadolu bölgesi 7, Güneydoğu Anadolu bölgesi 3. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? A. Karadeniz orman oranının en çok olduğu bölgedir. B. Güneydoğu Anadolu orman dağılışının en az olduğu bölgedir. C. Akdeniz bölgesi orman dağılışı bakımından Karadeniz bölgesinden sonra gelir. D. Akdeniz bölgesindeki maki bitki örtüsü yaygın olarak görülür. E. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin orman oranları toplamı Akdeniz bölgesindeki orman oranından azdır. 7. Doğu Karadeniz bölümünde 1000 metre yüksekliklere kadar geniş yer kaplayan ormanlarda aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi en az bulunur? A. Kestane. B. Kayın. C. Ihlamur. D. Kızıl ağaç. E. Diş budak. 8. Kerestesi çok kıymetli olan sedir ağacı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde daha çok bulunur? A. Ege bölgesi. B. Akdeniz bölgesi. C. İç Anadolu bölgesi. D. Doğu Anadolu bölgesi. E. Güneydoğu Anadolu bölgesi. 10. Doğu Karadeniz bölümünde yaklaşık 1200-1500 metreden sonra soğuk, nemli ve sisli ortam aşağıdaki ağaçlardan hangisinin yetişmesine daha çok elverişlidir? A. Sarıçam. B. Göknar. C. Ladin. D. Karaçam. E. Kızılçam. 12. Meşe, ardıç ve karaçam ormanlarının insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda meydana gelen bozkır alanlarına antrojen bozkır adı verilmektedir. Antropojen bozkır sahalarında yer alan orman toplulukları da görülmektedir. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde antropojen bozkır görülme ihtimali en çoktur? A. Kıyı Ege bölümü. B. Antalya bölümü. C. Doğu Karadeniz bölümü. D. Yukarı Sakarya bölümü. E. Batı Karadeniz bölümü. 13. Türkiye'de özellikle son yıllarda gerek dinlenme ve gerekse ormanların biyolojik zenginliğini korumak amacıyla bazı orman alanlarımız milli park haline getirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen alanlardan değildir? A. Sipil Dağı, B. Nemrut Dağı, C. Göksu Vadisi, D. Munzur Vadisi, E. Yozgat Çamlı. 14. Ormanların faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Erozyonu önler, B. Yakacak ihtiyacımızı karşılar, C. Dinlenme ihtiyacımızı giderir, D. Hayvanların barınmasını sağlar, E. Ulaşımın gelişmesini sağlar. 15. Akdeniz ve Ege bölgelerinde çoğunlukla dikenli ve diz boyu yüksekliğe kadar olan bir bitki topluluğu görülür. Bu bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? A. Garik, B. Maki, C. Orman, D. Savan, E. Bozkır. Türkiye'nin toprakları, bölüm 5. A. Toprakların oluşumu. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak çözülmeye uğrayan taşların yüzeyi, zamanla ayrışmış mineraller, organik maddeler ile mikroorganizmadan oluşan bir örtüyle kaplanır. Bu örtüye toprak adı verilir. Ana kayanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerle parçalanıp ayrışarak toprağa dönüşmesine de toprak oluşumu denir. Toprağın oluşması çeşitli faktörlere bağlıdır. 1. İklimin etkisi. Yağış ve sıcaklık toprak oluşumundaki en etkili iklim elemanlarıdır. Sıcaklık ve yağış ayrışma olaylarını ortaya çıkardığı gibi bitki örtüsünün yerleşmesini ve yetişmesini de sağlar. Organik maddelerin parçalanması ve topraktaki canlı hayatın devam etmesi de sıcaklık ile yağış sonucudur. 2. Bitki örtüsünün etkisi. Bitki örtüsü toprak oluşumuna iklim ile bağlantılı olarak etki eder. Bu etki topraklara organik madde kazandırma, bitki kökleri ve organik asitlerle ayrışmayı hızlandırma ve eğimli yamaçlarda oluşan toprakları tutma şeklinde görülür. 3. Yer şekillerinin etkisi. Yükselti, eğim ve bakı toprak oluşumunda etkili olan faktörlerdir. Bu faktörler de yer şekillerine bağlı olarak ortaya çıkar. Yükseltiye bağlı olarak iklimde değişmeler görülür. Dolayısıyla bitki örtüsü ve organik faaliyetlerde de değişmeler görülür. Bu değişmeler topraktaki organik maddeler ile özelliklerini etkiler. Yükseldikçe sıcaklığın düşmesi kayaların ayrışma olayını etkiler. Toprak oluşumu az eğimli sahalarda daha fazladır. Eğim arttıkça aşınma da artacağından toprak normal profil yapısını kazanamaz. Dağlık alanlarda yamacın nemli hava kütlelerine ve güneşe dönük olması da toprak oluşumunu hızlandırmaktadır. 4. Ana materyalin etkisi. Ana kaya, materyal, toprağa ana özelliğini veren ve toprağı oluşturan temel yapıdır. Örneğin, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda kireç taşları üzerinde kırmızı renkli topraklar, kirli tabakalar üzerinde sert ve işlenmesi zor topraklar meydana gelir. 5. Zamanın etkisi. Kısa bir zaman süreci içinde toprak meydana gelmez. Toprak oluşumu için uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Bütün katları oluşmuş bir toprağa meydana gelebilmesi için binlerce yılın geçmesi gereklidir. Bu nedenle toprağın oluştuğu alanın yaşı ile toprağın özelliği arasında sıkı bir ilişki vardır. Eski arazilerde toprak kalınlığı fazlayken yeni arazilerde toprak kalınlığı daha azdır. Toprak yer kabuğunun üzerine örten gevşek bir tabakadır. Kalınlığı birkaç santimetreden 2-3 metreye kadar olabilir. Oluşumu tamamlanmış bir toprak kesidinde ana kaya, ayrışmış kaya, ham toprak ve olgun toprak katları bulunmaktadır. Bu katlara horizon adı verilir. A horizonu toprağın en üst katı olup bitkisel artıkların ayrışması ile oluşmuştur. Organik madde bakımından zengindir. Genellikle koyu renklidir. Bitkiler bu tabakada tutunarak yetişir ve gelişir. B horizonu toprağın üst katından taşınan kireçler, killer ve minerallerin biriktiği ham toprak tabakasıdır. C horizonu ana kayanın özelliğini taşıyan ayrışma katıdır. D horizonu toprağın temel özelliğini belirleyen ana kayanın bulunduğu katmandır. Bitki artıklarının toprakta birikmesiyle oluşan koyu renkli organik maddeye humus denilmektedir. Humus, kayaların ufalanması ve ayrışmasında etkili olmayıp toprağa verimlilik kazandıran bir maddedir. B. Toprak tipleri. Türkiye'deki topraklar oluşum koşullarına göre yerli topraklar ve taşınmış topraklar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sınıflandırma aynı zamanda zonal, intrazonal ve azonal şeklinde de yapılabilir. taşlar ile kayaların bulundukları yerlerde ve az eğimli yamaçlarda çözülmeleriyle oluşan topraklara yerli topraklar veya zonal topraklar denir. Eğimli yamaçlarda ana kayı üzerinde oluşan topraklara intrazonal, aşınmış topraklara ise azonal topraklar adı verilir. 1. Yerli, zonal topraklar. Yerli topraklar iklim koşulları ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşurlar. Düz ve hafif eğimli yamaçlarda yerli topraklar yaygındır. Bu toprakların oluşumunda iklim birinci derecede etkilidir. Yerli toprakların ülkemizdeki çeşitleri ve dağılışları şöyledir. A. Kırmızı renkli Akdeniz toprakları. Akdeniz ikliminin etkili olduğu Akdeniz bölgesi, Kıyı Ege ve Güney Marmara'da yaygındır. Genellikle kireç taşlarının üzerinde meydana gelirler. Oluşumlarında Akdeniz ikliminin yanı sıra maki ve kızılçamlar da etkili olmaktadır. Sıcaklık etkisiyle oksitlenme olduğu için bu topraklar kırmızı bir renk almıştır. Bu topraklara Terre Rossa adı da verilir. B. Kahverengi orman toprakları. Orman bakımından zengin alanlarda oluşurlar. Bu toprakların oluşumunda iklim kadar eğim ve ana kaya da rol oynar. Genelde kireç taşı dışındaki ana kayalar üzerinde meydana gelirler. Bu tür topraklar Karadeniz bölgesinde yaygın olmakla birlikte İç Anadolu bölgesinin 1000-1200 metreden yüksek alanlarında da yer yer görülür. İç Anadolu bölgesinde daha çok Kuzey Anadolu dağlarının güneye bakan yamaçlarında yaygındır. Yine Trakya'nın kuzeyinde Yıldız Dağları'nda, İç Batı Anadolu bölümünde ve Güneydoğu Toroslar üzerinde de kahverengi orman topraklarına rastlanır. Bu tür topraklar tarım için pek uygun değildir. Çünkü orman alanlarında yağış miktarı fazla olduğu için bitki besin maddelerinin büyük bir kısmı yıkanarak topraktan uzaklaştırılır. Ancak kahverengi orman toprakları ormanların yetişmesi için çok elverişlidir. Bu topraklar kireçli ve kireçsiz orman toprakları gibi kısımlara da ayrılır. C. Kahverengi bozkır, step toprakları. Karasal iklime bağlı olarak ortaya çıkan bozkır alanlarında oluşmuştur. İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun çöküntü ovalarında kahverengi bozkır toprakları görülür. Bu topraklar yıllık yağışın 400 milimetrenin altında olduğu alanlarda daha yaygındır. Organik madde bakımından zengindir. Kahverengi bozkır toprakları üzerinde tahıl tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Örnek 1. Kahverengi bozkır toprakları yıllık yağışın 400 milimetrenin altında olduğu alanlarda yaygındır. Bu topraklar üzerindeki tahıl tarımı yaygın olarak yapılmaktadır. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde kahverengi bozkır topraklar en az görülür? A. Konya, B. Orta Fırat, C. Orta Kızılırmak, D. Doğu Karadeniz, E. İç Batı Anadolu. Çözüm: Konya, Orta Fırat, Orta Kızılırmak ve İç Batı Anadolu bölümlerinde yıllık yağışın 400 milimetrenin altında olduğu alanlar yaygındır. Bu nedenle buralarda kahverengi bozkır toprakları görülür. Doğu Karadeniz bölümünde ise yıllık yağışlar fazla olduğundan kahverengi bozkır topraklarının görülme ihtimali azdır. Cevap D. D. Kestane renkli bozkır, step toprakları. Kestane renkli bozkır topraklarının oluştuğu yerlerde yıllık yağış toplamı 400 mm'nin üzerindedir ve ortalama sıcaklık 5-10 derece arasındadır. Bu tür topraklar Doğu Anadolu ve İç Anadolu platoları ile İç Batı Anadolu bölümünde yaygındır. Topraktaki organik madde oranı fazla olduğu için tahıl tarımı ile hayvancılık gelişmiştir. E. Çernezyomlar, kara topraklar. Ülkemizde en yaygın olarak Erzurum-Kars platosunda oluşmuştur. Yüksek çayırlar bu sahaların tabi bitkileridir. Buralarda ayrışma az olduğundan toprakta bol miktarda organik madde birikmiştir. Toprağa koyu ve siyah rengi bu organik maddeler verir. Çernezyomlar yüksek boylu çayırların yetişmesine elverişli olduğu için hayvancılık açısından önemlidir. Bu topraklar tarım için elverişli olmalarına rağmen bulunduğu sahaların yüksek olması tarımı zorlaştırmaktadır. 2. Aşınmış azonal topraklar. Bitki örtüsünün olmadığı veya seyrek olduğu yamaçlarda ayrışan materyaller taşınır. Taşınan bu materyaller eğimin azaldığı dağ etekleri, ova tabanları veya akarsuların denize yaklaştığı ve döküldüğü alanlarda biriktirilir. Bu tür topraklara taşınmış topraklar denir. Taşınmış topraklarda dolgun bir toprakta bulunan tabakalar görülmez. Çok çeşitli mineraller taşınarak geldiği için bu topraklar çok verimlidirler. Ülkemizde bulunan taşınmış topraklar ve özellikleri şöyledir. A. Alüvyal topraklar. Alüvyal topraklar, akarsuların devamlı olarak taşkın ve biriktirme faaliyetlerini sürdürdükleri alanlarda oluşmaktadır. Bu topraklar çok ince tanelidir. Bütün delta ovalarımızda yaygın olmakla birlikte Erzurum, Muş, Konya, Erbaa, Niksar gibi ovalarda da yer yer alüvyal topraklar görülür. Alüvyal topraklar genellikle mil ve kumlardan oluşur. Bu nedenle işlenmesi kolaydır. Ayrıca bitki besin maddeleri bakımından da zengin olması bu toprakların önemini arttırmıştır. Alüvyal topraklar üzerinde her türlü tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Ancak deniz kıyısındaki alüvyal topraklar üzerinde tarım yapmak çok zordur. Çünkü delta ovalarının denize yakın olan kesimlerinde tuzlu su yüzeye çok yakın olduğundan tuzlaşma görülmektedir. Böyle alanlarda tarım yapabilmek için tuzlu topraklar tatlı su ile yıkanmakta ve tuzu azaltılmaktadır. B. Kolüvyal topraklar, yamaç topraklar. Eğimli yamaçlarda yer çekimi ve suların etkisiyle taşınan çeşitli boyutlardaki materyallerin dağların eteklerinde birikmesiyle oluşurlar. Bu toprakları oluşturan materyaller genellikle köşeli ve iri çakıllardan oluşur. Yamaç topraklarının kimyasal ve fiziksel özelliklerini yamaçtan gelen malzemenin özellikleri tayin eder. Bazı yerlerde bu topraklar çakıllı, kireçsiz ve kahverengi bir görünüm arz ederken bazı yerlerde kireçli, killi ve kırmızımsı özellikler gösterir. Yamaç topraklarına Kuzey Anadolu dağlarının güney yamaçlarında, Toroslarda, Boz Dağları'nın kuzeyinde ve Aydın Dağları'nın güneyinde yer yer rastlanmaktadır. Eğimli yamaçlardaki ana kaya üzerinde oluşan topraklara intrazonal topraklar denilmektedir. Eğimli yamaçlarda ayrışma olayı sürekli ise sadece iri malzemelerden oluşan taşlı topraklar hakim olur. Bu tür topraklara da litosol denir. Bunun dışında yamaç eteklerinde kum boyutundaki materyallerden meydana gelen kumlu topraklar da oluşabilir. Bu tür topraklara ise regosol adı verilir. Ülkemizde litosol ve regosol topraklar Taşeli platosu ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki volkanik alanlarda görülmektedir. Yamaç toprakları derindir ve suyu çok geçirgendir. Bu topraklar ormanlar ile bağ ve meyve bahçelerinin yetiştirilmesi için daha uygundur. Çünkü yamaç toprakları kökleri derine giden ve kumlu toprakları seven bitkiler için elverişlidir. Türkiye toprak bakımından düşünüldüğünde dünyanın şanslı ülkeleri arasındadır. Ülkemizde iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, jeolojik yapı gibi faktörlerin çeşitli olması topraklarımızın da çok çeşitli olmasını sağlamıştır. Buna bağlı olarak ülkemizde birbirinden farklı tarım ürünleri yetişebilmektedir. Türkiye'nin toprakları test. 1. Aşağıdaki illerimizden hangisinde kırmızı renkli topraklar daha geniş alan kaplar? A. Antalya, B. Manisa, C. Isparta, D. Bursa, E. Balıkesir. 2. Bazı topraklarda genel anlamda tabakalaşma yoktur. Başka bir ifadeyle belirgin katlar oluşmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen topraklardandır? A. Çernezyom topraklar, B. Terrarossa toprakları, C. Alüvyal topraklar, D. Kahverengi orman toprakları, E. Kahverengi bozkır toprakları. 3. Çok yüksek arazilerde donma ve çözülme olayları olduğu için buralarda kalın toprak tabakaları oluşamaz ve yamaçlar boyunca kaya döküntüleri artar. Aşağıdaki dağlarımızdan hangisinde bu durum diğerlerine oranla daha belirgindir? A. Uludağ, B. Samanlı, C. Kas, D. Yıldız, E. Yunt. 4. Aşağıdaki yörelerimizden hangisinde kırmızı renkli topraklar görülme olasılığı en azdır? A. Kıyı Ege, B. Teke Yarımadası, C. Taşeli Platosu, D. Güney Marmara, E. Hakkari Yöresi. 5. Eğimli yamaçlarda ayrışma olayı sürekli ise sadece iri malzemelerden oluşan taşlı topraklar hakim olmaktadır. Bu tür topraklar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? A. Regosol, B. Çernezyom, C. Litosol, D. Kahverengi orman, E. Zonal. 6. Ülkemizde taban suyunun yüksek olduğu alanlarda buharlaşma sonucunda toprak yüzeyinde tuz birikmiştir. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde bu duruma en az rastlanır? A. Malatya Ovası, B. Konya Havzası, C. Tuz Gölü Çevresi, D. Diyarbakır Havzası, E. Batı Karadeniz Bölümü. 8. Kahverengi orman toprakları aşağıdaki coğrafi bölgelerin hangisinde daha yaygındır? A. Karadeniz Bölgesi, B. Akdeniz Bölgesi, C. Marmara Bölgesi, D. İç Anadolu Bölgesi, E. Doğu Anadolu Bölgesi. 9. Dağların yamaç eteklerinde kum boyutundaki materyallerle meydana gelen kumlu topraklar oluşabilir. Bu tür topraklara regosol adı verilir. Buna göre aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde bu tür topraklar en az görülür? A. Ege Bölgesi, B. Marmara Bölgesi, C. Karadeniz Bölgesi, D. Akdeniz Bölgesi, E. Doğu Anadolu Bölgesi. 10. Ülkemizdeki eski arazilerde, masif alanlarda kum oranı fazla kolay işlenir topraklar meydana gelir. Buna göre aşağıdaki yörelerin hangisinde bu topraklar daha çok görülür? A. Kocaeli Yarımadası, B. Anamur-Alanya Arası, C. Hakkari Dağlık Yöresi, D. Malatya-Elazığ Civarı, E. Doğu Karadeniz Bölümü. 11. Erzurum-Kars platosunda yükseltinin 1600-2000 metre olduğu alanlarda yüksek çayırlara bağlı olarak oluşan toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kolüvyal topraklar, B. Çernezyom toprakları, C. Kahverengi bozkır toprakları, D. Kestane renkli bozkır toprakları, E. Kahverengi orman toprakları. 12. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi tarım için daha elverişlidir? A. Alüvyal topraklar, B. Kolüvyal topraklar, C. Terra rossa toprakları, D. Kahverengi orman toprakları, E. Kahverengi bozkır toprakları. 13. Taşınmış topraklarda olgun bir toprakta bulunan tabakalar görülmez. Çok çeşitli mineraller taşınarak geldiği için bu topraklar çok verimlidir. Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde taşınmış topraklarla oluşan ovalara daha az rastlanır? A. Kıyı Ege Bölümü, B. Adana Bölümü, C. Orta Karadeniz Bölümü, D. Çatalca Kocaeli Bölümü, E. Orta Kızılırmak Bölümü. 14. Türkiye'de tahıl tarımı aşağıdaki topraklardan hangisinin bulunduğu yörelerde daha yaygındır? A. Alüvyal topraklar, B. Kolüvyal topraklar, C. Terra rossa toprakları, D. Kahverengi bozkır toprakları, E. Kahverengi orman toprakları. Türkiye'nin beşeri coğrafyası, bölüm 6. Türkiye'de nüfus. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfus konusu toplumsal kalkınma, ekonomik kaynakların planlanması ve doğal dengenin korunması açısından günümüzde büyük önem kazanmıştır. A. Türkiye'de nüfus ve nüfus sayımları. Nüfus sayımı belirli bir günde ülke insanlarının sayılması demektir. Nüfus sayımında yalnızca bir ülkedeki insanların sayısı belirlenmez. Bunun yanında ülkede yaşayan nüfusun eğitim durumu, yaş ve cinsiyet durumu, ekonomik ve sosyal nitelikler, nüfus artış hızı gibi özellikler de belirlenir. Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu sayımda nüfusumuzun 13.648.200 olduğu tespit edilmiştir. İkinci sayım 1935 yılında yapılmış, daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. 1990 yılında nüfus sayımlarının 10 yılda bir yapılacağı kararlaştırılmıştır. Ancak 30 Kasım 1997'de ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle bir nüfus sayımı daha yapılmış. Bu sayımda nüfusumuz 62.865.574 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de en son nüfus sayımı ise 22 Ekim 2000 tarihinde yapılmıştır. Bu sayımda da nüfusumuz 67.803.927 olarak açıklanmıştır. Ülkemizde nüfus sayımlarıyla görevli olan kurum Devlet İstatistik Enstitüsü'dür. B. Nüfus artışı ve sonuçları. 1. Nüfus artışı. Sınırları belli bir alanda belli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya nüfus artışı denir. bir yerdeki nüfus artışı doğumlara, ölümlere ve göçlere bağlıdır. Bir yerde doğum oranı ölüm oranından fazla ise orada nüfus artışı var demektir. Nüfusun bu şekilde çoğalmasına doğal artış denir. Genel olarak nüfus artışı doğumlarla ölümler arasındaki farktan kaynaklanan doğal artış biçimindedir. Türkiye'de de durum bu şekildedir. Türkiye'ye zaman zaman dış ülkelerden göçler olsa da nüfus artışında göçlerin etkisi çok sınırlıdır. Nüfus artışında iktisadi, siyasi ve sosyal koşullar, savaşlar ve doğal afetler, sağlık hizmetleri, beslenme koşulları, gelenek ve görenek ile dini inanışlar, eğitim, sanayileşme, kadının iş hayatına girmesi, ölümler, nüfus planlama çalışmaları gibi faktörler etkilidir. 1927'de yapılan ilk nüfus sayımında nüfusumuz 13,6 milyon olarak saptanmıştır. 1997'de yapılan nüfus sayımında nüfusumuzun 62,8 milyon olduğu tespit edilmiştir. 2000 yılındaki son sayımda nüfusumuz 67,8 milyon olarak açıklanmıştır. Buna göre geçen 73 yıllık sürede nüfusumuz yaklaşık 5 kat artış göstermiştir. Bu oldukça hızlı bir artışı ifade eder. Bununla birlikte nüfusumuzdaki artış sabit bir hızda olmamıştır. Nüfus artış hızının zaman içindeki değişimi incelendiğinde 1940 ile 1945 yılları arasında nüfus artış hızının Cumhuriyet dönemi boyunca en düşük düzeye indiği görülür. Bu azalmada İkinci Dünya Savaşı tehlikesi, asker nüfusunun artması, sağlık sorunlarının artması gibi nedenler etkili olmuştur. 1990 ile 2000 yılları arasında ikinci önemli düşüş görülmüştür. Bu azalmada da halkın eğitim seviyesinin yükselmesi, kent nüfusunun artması ve halkın bilinçlenmesi gibi faktörlerin etkili olduğu söylenebilir. 1945 ile 1950 yılları arasında nüfus artış hızımız yeniden yükselerek bir önceki dönemin iki katına çıkmıştır. Savaş sonrasında sağlık koşullarının düzelmesi ve hayat seviyesinin yükselmesi 1950'den sonra da nüfus artış hızının yükselmesini sağlamıştır. Türkiye'nin nüfus artış hızı en çok 1955 ile 1960 yılları arasındaki dönemde gerçekleşmiştir. 2. Nüfus artış sonuçları. Nüfus artışının ekonomik, toplumsal ve siyasi sonuçları vardır. Bir ülkenin nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise ülkenin gelişimi azalır. Buna göre hızlı nüfus artışı ülkemizin kalkınmasını güçleştirmektedir. Hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı başlıca sorunlar şunlardır. İşsizliğin artması, kalkınma hızının düşmesi, tasarrufların azalması, kişi başına düşen milli gelirin azalması, iç ve dış göçlerin artması, ihracatın azalması, demografik nüfusa bağlı yatırımların artması, çevre kirlenmesinin artması, belediye hizmetlerinin zorlaşması, konut yetersizliğinin ortaya çıkması, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının zorlaşması, nüfus artış hızının düşürebilmesi için ülkemizde aile planlaması çalışmaları yapılmaktadır. Aile planlamasında temel ilke herkesin bakabileceği kadar çocuk sahibi olmasıdır. Böylece mevcut nüfus daha sağlıklı yaşatılır ve daha iyi eğitilirken nüfusa yeni katılan bireylere de daha iyi olanaklar sağlanabilir. Örnek 1. Nüfus artışının olumlu sonuçları olabildiği gibi olumsuz sonuçları da olabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir? A. Kalkınma hızı düşer. B. Mal ve hizmetlere talep artar. C. Çevre kirlenmesi artar. D. Konut yetersizliği ortaya çıkar. E. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Çözüm. Bir ülkede mal ve hizmetlere talebin artması o ülke için olumlu bir durumdur. Böyle ülkelerin ekonomisi gelişmektedir. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen nüfus artışının ortaya çıkardığı olumsuz durumlardır. Cevap B. C. Türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörler. 1. Türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışı. Ülkemiz nüfusunun hızla artmasının sonucu olarak nüfus yoğunluğu da sürekli artmaktadır. 1927'de yapılan ilk sayımda gerçek alana göre kilometre kareye 16,8 kişi düşerken 1997'deki nüfus sayımında kilometre kareye 77 kişi, 2000 yılındaki sayımda kilometre kareye 83,3 kişi düşmüştür. Demek ki 1927-2000 yılları arasında Türkiye'nin nüfus yoğunluğu yaklaşık 5 kat artma göstermiştir. Ancak ülkemizdeki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus yoğunluğu ve miktarı yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye'de nüfusun ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara'dır. Nüfusun ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının üzerindeyken, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının altındadır. Coğrafi bölge nüfus Marmara 17.365.027, İç Anadolu 11.608.868, Ege 8.938.781, Akdeniz 8.706.005, Karadeniz 8.439.213, Güneydoğu Anadolu 6.608.619, Doğu Anadolu 6.137.414, Türkiye 67.803.927. 2000 yılına göre coğrafi bölgelerimizin nüfusları: coğrafi bölge alanı kilometrekare, yoğunluk kişi bölü kilometrekare. Marmara 67.300, 258,0. Güneydoğu Anadolu 61.108,3. Ege 85.105,2. İç Anadolu 162.071,7. Akdeniz 122.100, 71,3. Karadeniz 146.178, 57,7. Doğu Anadolu 171.000, 35,9. Türkiye 814.578, 83,3. Türkiye'de en sık nüfuslu il İstanbul'dur. İstanbul'da Türkiye nüfusunun yaklaşık %15'i yaşamaktadır. 1997 yılında İstanbul'un nüfusu 9.061.096'dır. 2000 yılındaki sayımda ise 10.018.735 olarak açıklanmıştır. İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Samsun, İzmit, Adapazarı, Aydın ve Diyarbakır sık nüfuslanan diğer illerdir. Türkiye'de en seyrek nüfuslu il ise Tunceli'dir. 2000 yılına göre Tunceli'nin nüfusu 93.584'tür. Artvin, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Kırklareli, Kütahya, Muğla, Burdur, Bingöl, Bitlis, Ardahan, Iğdır, Şırnak ve Hakkari seyrek nüfuslu diğer illerdir. 2. Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler fiziki ve beşeri olmak üzere iki grup altında incelenebilir. A. Fiziki faktörler. İklim özellikleri. Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin genelde kıyı bölgeleri olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. Yer şekilleri. Ülkemizdeki yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu bölgesi, Taşeli platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek olarak verilebilir. Toprak özellikleri. Verimli toprakların bulunduğu alanlar Çukurova, Gediz, Büyük Menderes nüfusça kalabalık iken Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır. B. Beşeri faktörler. Sanayileşme. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir. Tarım. Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi. Yeraltı kaynaklarının işletilmesi. madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir. Turizm. Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır. Ulaşım. Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur. Bir ülkenin nüfus dağılımında fiziki faktörler fazla etkiliyse o ülke sanayileşmemiştir ve daha çok tarım ve hayvancılıkla geçimini temin etmektedir. Nüfus dağılımında beşeri faktörler daha çok etkiliyse o ülke sanayileşmiş ve gelişmiş ülke demektir. D. Nüfus yoğunluğu. Nüfus yoğunluğu geniş anlamlı ve genel bir kavramdır. Birim alanda yaşayan insan sayısını ifade eder. Nüfus yoğunluğu 3 farklı şekilde hesaplanır. 1. Aritmetik yoğunluk. Belirli bir yerde yaşayan nüfusun o yerin alanına bölünmesiyle bulunan sayı aritmetik yoğunluktur. Aritmetik yoğunluk eşittir nüfus bölü yüz ölçümü. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu 2000 yılında gerçek alana göre hesaplandığında kilometre kareye 83,3 kişi, iz düşüm alanına göre hesaplandığında kilometre kareye 87,5 kişidir. Ancak bu yoğunluk çok kaba olarak nüfusun dağılışını gösterir. Oysa il ve ilçelerin nüfusları ve yüz ölçümleri dikkate alınarak yapılan aritmetik yoğunluk gerçeğe daha yakın rakamlar verir. Bir yerde nüfus ne kadar fazla ve yüz ölçümü ne kadar küçükse aritmetik yoğunluk o nispette artar. Sayım yılları, nüfus, aritmetik yoğunluk, iz düşüm alanına göre, aritmetik yoğunluk gerçek alana göre. 1927, 13.648.273, 17,6, 16,8. 1935, 16.158.018. 20,8, 19,9. 1940, 17.820.950, 22,8, 21,9. 1945, 18.790.174, 24,1, 23,0. 1950, 20.947.188, 26,9. 25,7. 1955, 24.064.763, 30,9, 29,5. 1960, 27.754.820, 35,6, 34,0. 1965, 31.391.421, 40,5, 38,5. 1970, 35.605.176, 45,7, 43,7. 1975, 40.347.719, 52, 49,5. 1980, 44.736.957, 57,4, 54,9. 1985, 50.664.458, 65, 62,2. 1990, 56.473.035, 73, 69,3. 1997, 62.865.574, 81, 77. 2000, 67.803.927, 87,5, 83,3. Türkiye'deki sayım yıllarına göre aritmetik nüfus yoğunluğu. 2. Tarımsal yoğunluk. Belirli bir yerde tarımla geçinen nüfusun tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. Tarımsal yoğunluk eşittir tarımsal nüfus bölü tarımsal alan. Türkiye'nin 1950 yılında kilometre kareye 102 kişi olan tarımsal nüfus yoğunluğu 1980'de 91 kişiye, 1990'da 83 kişiye düşmüştür. Yıllar, tarımsal nüfus, tarımsal arazi, kilometre kare, tarımsal yoğunluk. 1950, 15.702.850, 154.470.102. 1980 25.097.430.275.750. 1990 23.147.280.083. Türkiye'deki tarımsal nüfus yoğunluğunun yıllara göre değişimi. 21. kaset, 2. yüzün sonu.